Kitabın adı Aşk Başkadır, Hikayeler, yazarı Guy de Maupassant, çeviren Faruk Yener, 22. ayrım sayfa 227. Bir tutku. Deniz parlak ve kırışıksız, yüzeyinde en ufak bir dalga görünmeden ufka uzanıyor, dalga kıran üzerinde gezintiye çıkan lehar, halkı limana giren tekneleri seyrediyordu. Uzaklardan dumanı dalga dalga yükselen koca bir yolcu gemisi yaklaşıyor, ufak römorkörlerin çektiği yelkenlerin direkleri, yaprakları dökülmüş ağaçlar gibi göğe uzanıyordu. Türlü biçimde bir sürü tekne inleyerek, gıcırdayarak, düdük çalarak, buharlarını yorgun soluklar gibi boşaltarak her yönden yaklaşıyor, dalga kıranın bir canavar ağzı gibi açık geçitinden limana giriyordu. Dalga kıranın üzerinde gezinenler arasında iki subay ağır adımlarla dolaşıyorlar, selam veriyor, selam alıyorlar, bazen kısa süre durup aralarında konuşuyorlardı. Uzun boylusu Paul de Hendriel birden arkadaşı Jean Renaldi'nin kolunu sıkarak hafifçe fısıldadı. "Bak, bayan Ponchot geliyor. İnan ki kadının gözleri hep sende. Dikkat et, anlayacaksın." Kadın zengin bir armatör olan kocasının koluna girmiş yaklaşıyordu. Aslında kırkındaydı, hafifçe tombuldu ama ancak 25 yaşlarında gösteriyordu. Tanıdıkları arasında güzelliği, gururu, iri kara gözleri, görünüşündeki soyluluk yüzünden Tanrıça adıyla bilinirdi. Lekesiz, kusursuz bir hayatı vardı. Namuslu, erdemli kadın simgesiydi. Bu nedenle de hiçbir erkek ona başka gözle bakmayı aklından geçirmemişti. Paul de Henriel bir aydır arkadaşı Renaldi'nin dikkatini kadının ilgisine çekmeye çalışıyordu. Sözünü sürdürdü. "Emin ol, yanılmıyorum. Durum çok açık. Bu yaratık seni aşkı hiç tanımamış erdemli bir kadının tutkusuyla seviyor. 40 yaş bir kadın için tehlikeli dönemdir. Her çılgınlığı göze alabileceği çağdır. Dostum, görünüş böyle. Bu kadın yaralı bir kuş gibi kollarına düşmeye hazır bence. Dur ve bak." Biri 12, öbürü 15 yaşındaki iki kızının ardında yürüyen gösterişli kadın, subaylara yaklaşırken hafifçe sararmış, çocuklarını, kocasını, gelip geçenleri içe sayarcasına Renaldi'yi ateşli bir bakışla süzmüş, her ikisinin selamını gözlerini kaçırmadan cevaplamış, alevle yanan bu gözler Renaldi'yi ilk defa kuşkuya düşürmüştü. Paul de Henriel fısıldadı yeniden. "Eminim, hem de çok emin. Gördün mü sonunda? Şeytan götüresi, kolay yenir lokma da değil." Ama Jean Renaldi, modern hayatın gereğine uyacak tiplerden değildi. Hele aşktan yana pek şansı yoktu. Her şeyden önce sakin bir hayatı özler, her genç adamın başına gelebilecek kısa serüvenlerle yetinirdi. Kadın ilişkilerinde sık görülen naz ve cilvelerden, yapmacıklı ilgi belirtilerinden, zarafet gösterişlerinden pek sıkılırdı. Bu tür zincirleme gelişimlere yüzü yoktu. Kolayı isterdi daima. Bir ay sonra ilişkiler bitmeli, iki ay ise hala devam ediyordu. Ancak nezaket gereği sürebilmeli derdi. Bu görüşle onu terk edilen kadınların isyanları, oyunları ve entrikalarıyla uğraşmak zorunda bırakırdı bazen. O yüzden bayan Ponchot'u siliverdi hayalinden. Ama bir akşam yemeğinde rastlantı sonucu yanına oturmak zorunda kaldı kadının. Önce uzun süre ruhuna işleyen sürekli bakışlarını duydu üzerinde. Sonra elleri birleşti, birbirini sıktı. Bir ilişkinin doğuşuydu bu kuşkusuz. İstemeyi halde onu bir daha, sonra bir daha gördü. Bayan Ponchot'u sevmeye başladığını seziyor, bunu kadının güçlü tutkusunun getirdiği bir acıma duygusu gibi yorumlamaya çalışıyordu. Karşılığında kendini fedaya hazır gösteriyor, her davranışta yetinebilecek bir şövalye izlemini bırakmaya çalışıyordu. Kadın birbirlerini doya doya görüp rahatsız edilmeden konuşabilmeyi ne kadar istediğini açıklayıverdi bir gün. Sonra tarifsiz bir tutkuyla düşüverdi kollarını. Renaldi artık aşık olmuştu kadını. 6 ay sürdü bu durum. Bayan Ponchot aşığını çılgınca soluksuz bir aşkla seviyordu. Kafasında bu aşktan başka hiçbir kavrama yer kalmamıştı. Eski çağlarda insanların en değerli mallarını ateş yığınına atıp inançlarına kurban etmeleri gibi sahip olduğu her şeyi, vücudunu, ruhunu, itibarını, mevki ve ününü kalbinde tutuşan alevlere atmaya hazırdı. Meryan'da subay, kolay kazanılan bu başarıdan usanmış, kendini uzak tutmaya başlamıştı. Ama bağlıydı, tutkuluydu, tutsak da artık. Her an şöyle diyordu kadın. Sana her şeyimi verdim, daha ne istersin? Aslında şöyle bir karşılık vermek istiyordu subay bu soruya. Senden bir şey istemiyorum, lütfen bütün verdiklerini al geriye. Görünmekten korkmadan, sahip olduğu şeyleri kaybetmesine yol açabilecek dedikodulardan çekinmeden, her akşam aşk ateşle yanarak geliyordu ona kadın. Kollarına atılıyor, sıkıca sarılıyor, subayı bezdiren bitmez öpüşlerle boğuyordu. Genç adam engellemeye çalışıyordu bazen. Bana bak, aklını başına topla biraz. Karşılığı yalnız, seni seviyorum oluyordu. Sonra kadın sevgilisinin önünde diz çöküyor, tapınır gibi onu uzun uzun seyrediyordu. Subay bu sabit ve inatçı bakış altında sabrını yitirip kadını kaldırıyordu yerden. Gel otur yanıma, biraz konuşalım bakalım. Kadın, bırak beni, dedikten sonra olduğu yerden kıpırdamıyor, kendinden geçmiş bir durumda adama bakıyordu. Renolya arkadaşına dert yanıyordu durmadan. İçimden onu dövmek geliyor, böyle anlarda. İstemiyorum, hayır istemiyorum. Bu hikaye en kısa zamanda bitmeli. Bana bir şey söyle, öğüt ver, rica ederim. Hemen ayrıl ondan. İlgisi işkence gibi gelen, insana aslında istemediği şeyleri armağan ettiğine inanan bir kadından ayrılmak kolay geliyor sana. Bir sabah alayının başka bir garnizona taşınacağı söylentileri çıkmış. Renoldi kıvançla dansa koyulmuştu. Kurtuluyordu sonunda. Hem de kavgasız, gürültüsüz bir kurtuluş. 2 ay daha sabredecek, sonra bağımsızlığa kavuşacaktı. Aynı akşam her zamankinden daha heyecanlı göründü kadın. Korkunç söylentiyi duymuştu. Şapkasını bile giymeden aşığına koşup ellerine yakalayıp, gözleri gözlerinde kararlı bir sesle şöyle dedi. Biliyorum, gidiyorsun. Önce hayatımın sona erdiğini sandım, sonra ne yapıp edeceğimi tasarladım. Duraklayamazdım daha fazla. Bir kadının aşkını ispatlayacak en önemli kanıtı getirdim sana, kendimi. Seni izleyeceğim. Kocamı, çocuklarımı, ailemi bırakacağım. Sana kendimi veriyorum ama mutluyum. Bu en önemli, en son fedakarlıktır. Ebediyen seninim. Subayın sırtından soğuk bir ter boşandı. Önce müthiş bir öfke kapladı içini ama zayıflıkların öfkesiydi bu. Kendini toplayıp inandırıcı, yumuşak, sevgi dolu bir sesle konuşmaya başladı. Bu fedakarlığı kabul edemeyeceğini bildirdi, aklını başına toplaması gerektiğini, çocuklarını mutsuz etmekle bir şey kazanamayacağını söyledi. Kadın ondan kara gözlerini ayırmadan, dudakları hırsla gerili dinledi, dinledi, bitirdiğinde şöyle dedi. Sen kalleş misin? Bir kadını baştan çıkarıp ilk fırsatta bırakanlardan mısın sen? Subayın rengi sararmıştı. Onu yeniden kandırmaya çalıştı. Ölünceye kadar acı çekeceklerdi. Toplum kendilerini hoş görmeyecekti. Kadın azimle karşıladı bu düşünceleri de. İnsan severse her şey vız gelir. Subay çileden çıkmıştı. Hayır, istemiyorum. Anladın mı, istemiyorum. Beni yeteri kadar sevdin. Bil ki seni her gittiğim yere taşıyamam, sürükleyemem. Tanrım, nedir bu başıma gelen? Kadın karşılık vermedi, sapsarı bir yüzle yavaşça doğruldu. Duyduğu derin acıdan bütün sinir ve adaleleri felce uğramıştı sanki. Güçlükle kapıya yöneldi, veda etmeden çıktı gitti. Aynı gece zehirledi kendini. 8 gün her an ölebileceği sanıldı. Olay şehirde duyulmuştu. İşin tuhafı, kadın hoş görülmüştü. Duyguların coşkusuyla göze alınan bu intihar bir çeşit kahramanlık olarak yorumlanmış, kahramanlığı gösteren kişi yuvasını yıkmakla suçlanmamıştı. Tersine herkes olayda üsteğmen Renoldi'nin hatalı olduğu düşüncesinde birleşiyordu. Subay kadını aldatmış, terk etmiş, üstelik dövmüştü. Alay komutanı genç adamı çağırarak üzüntüsünü belirtmiş, şiirdeki söylentiyi tekrarlamıştı. Paul de Henriel de koşmuştu arkadaşına. Aman tanrım, neler duyuyorum. Bir kadını nasıl ölüme gönderirsin? Duyulmamış bir şey. Subay bu sözlere fena halde kızarak en yakın dostuna saldırmış, aralarında düelloya karar vermişler, sonuçta yaralanan Renoldi uzun süre yatağa bağlanmak zorunda kalmıştı. Kadın olanı biteni öğrenmiş, subayın başına gelenlere kendisinin yol açacağını sanarak onu daha büyük aşka sevmeye koyulmuş ancak odasından çıkamadığı için alayın gidişine kadar görememişti. 3 aydan beri Lille'de göreve başlayan üsteğmene genç bir kadın konuğu olduğunu haberlediler bir sabah. Gelen eski sevgilisinin kardeşiydi. Bayan Poinçot üzüntü ve hayal kırıklığı sonucu umutsuz bir halde yatıyordu. Öleceği kesindi. Son nefesini vermeden önce subayın gelip bir dakika, evet yalnız bir dakika için görünmesi ona huzur verecekti. Aradan geçen süreyle hiddeti yumuşamış olan genç adam çok duygulandı, gözleri doldu ve Le Havre'ın yolunu tuttu. Kadın gerçekten de ölüme yakın görünüyordu. İkisi yalnız kalınca subay kendisi yüzünden bu duruma düşen sevgilisinin yatağına büyük bir acıyla kapandı. Onu büyük bir tutkuyla öperken fısıldadı. Hayır, hayır ölemezsin. Yine sağlığına kavuşacaksın, yine birbirimizin olacağız. Hem de ebediyen. Sahi mi? Beni seviyor musun? Evet, genç adam söz verdi, yemin etti, sağlığına kavuşuncaya kadar bekleyeceğini söyledi. Kalbi büyük bir heyecanla çarpan kadının zayıflamış ellerini öperek ayrıldı. Ve ertesi gün garnizonuna döndü. Aradan 6 hafta geçti, sevgilisi göründü. Tanınmayacak kadar bitkin ve yaşlı ama eskisinden daha ateşli bir aşkla. Subay onu biraz buruk karşıladı. Durumu alay komutanına haber almış, bu defa öbür subaylara iyi bir ders vermek amacıyla sert davranmış, böyle bir gerginliğe daha fazla direnemeyen Renoldi ordudan ayrılmıştı. Aşıklar hemen Akdeniz kıyılarında sevgililerin bu klasik sığınağında bir villa tutarak yerleştiler. Aradan 3 yıl geçti. Renoldi bu aşkın boyunduruğuna alışmış, kadının saçları bembeyaz olmuştu. Genç adam bütün umutlarını, bir şeyler yapabilme yeteneğini, isteğini, neşesini yitirmişti artık. Bir sabah hizmetçi bir kartvizit uzattı ona. Joseph Poinçot, armatör, de Havre. Koca. Evet, gelen kocaydı. Yoldan çıkmış bir kadına karşı etkili olunamayacağına inandığından ötürü olaylar çevresine hiç konuşmamış kişi. Acaba ne istiyordu? Adam villaya girmek istememiş, bahçede beklemeyi uygun görmüştü. Renoldi'yi nezaketle selamladı, sonra yolun kıyısındaki kanepeye bile oturmadan ağır ve açık bir tonla konuşmaya başladı. Sizi bir takım sistemlerle üzmek için gelmedim. Her şeyin nasıl başlayıp geliştiğini biliyorum. Ben, yahut bizler, kaderin ağır bir darbesini yedik. Eğer durumda bazı değişiklikler olmasaydı, sizi çekildiğiniz bu yalnızlıkla rahatsız etmek istemezdim. Ama 2 kızım var. Büyüğü genç bir adamı sevdi, sevildi de. Fakat adamın ailesi kızın, şey yani, anası nedeniyle evlenmelerine pek razı değil. Ben ne kin besliyorum ne de intikam arzusundayım. Sadece çocuklarımı çok seviyorum, o kadar. Karıma geri dönmesini dilemek amacıyla geldim. Umarım ki hemen bugün dönmesi imkanı vardır. Bana gelince her şeyi unutur, hoş görürüm. Kızlarımın hatırı için. Renoldi'nin kalbi kıvançla doldu birden. Bağışlanmış bir idam mahkumu gibiydi sanki. Kekeledi. Tabii, kuşkusuz. Ben, bana inanın. Doğrudur, haklısınız. İçinden adamın ellerini yakalayıp yanaklarından öpmek geldi. Coşkuyla sürdürdü sözünü. Gelin, içeri girin, onu çağırayım. Bay Poinçot çağrıyı kabul etmiş, bir kanepeye oturmuştu. Renoldi merdivenleri ikişer ikişer atlayarak sevgilisinin odasına koştu, ciddi bir sesle konuşmaya koyuldu. Aşağıda bekleyen biri seninle kızların konusunda görüşmek istiyor. Kadın ayağa fırladı. Kızların mı? Neden? Ne oluyor? Onlara bir şey mi olmuş? Hayır, yalnız önemli bir durum var. Ancak sen iyi bir sonuca götürebilirsin bu durumu. Kadın daha fazla beklemeden alt kata inmiş, Renoldi bir iskemleye çöküp kalmıştı. Uzun uzun bekledi, aşağıdan bazı bağırtılar duyunca inmeye karar verdi. Wayne Poinchot kararlı bir tavırla ayakta duruyor, adam kadının eteğini tutmuş durmadan aynı şeyi tekrarlıyordu. Kızlarımızı mutsuzluğa, felakete sürüklemeye hakkın yok. Senin kızların bunlar, bizim çocuklarımız. Kadın en sonunda karşılık verdi. Yeniden sana dönemem. Renoldi bir süre onları seyretti, sonra dizleri titreyerek yaklaştı. Gitmek istemiyor mu? Kadın ona döndü. Böyle anlarda resmi kocası olan insanın karşısında bulunmaktan ötürü duyması gereken en ufak utancı göstermeden konuştu. Benden ne istediğini biliyor musunuz? Eve dönmeliymişim. Sonra dizlerine kapanan adamı nefretle bakmaya koyuldu. Renoldi, hayal kırıklığına uğramışların son çabasıyla zavallı kızdan, böyle bir durum karşısına kalan kocanın içinde bulunduğu zorluklardan söze koyuldu. İnandırabilmek için yeni yollar ararken Bay Poinchot bitkin bir halde mırıldandı. Delfin, lütfen kızlarını düşün. Kadın, erkekleri alabildiğine küçümseyen hakaret dolu bir bakış fırlattıktan sonra merdivenlere yönelirken bağırdı. İkiniz de alçaksınız. İki erkek yalnız kalınca uzun süre yenik ve bitkin kımıldamadan durdular. Sonra Bay Poinchot yerden şapkasını aldı, diz çöktüğü anda tozlanmış pantolonunu eliyle temizledi, Renoldi'nin eşliğinde kapıya geldi, anlamsız bir el işareti yaptı, hafifçe eğilerek konuştu. Siz de, ben de büyük bir felakete uğramışız. Sonra ağır adımlarla uzaklaştı. 22. ayrımın sonu sayfa 235, devamı 23. ayrımda.